Merhaba. Upuzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Cırcırı bol bir memleketten bu kaydı yapıyorum. Dolayısıyla arka planda bol bol cırcır duyacaksınız. Bunu önlemenin yolu büyük ihtimalle vardır ama çok karışıktır. Hiç oralara girmeyeceğim. Cırcırlı bir kayıt olacak anlayacağınız. Evet, upuzun bir aradan sonra bugün ilk defa anlatma hissiyatı belirdi içimde. Bilmiyorum siz nasılsınız ama ben şimdiden pazar günkü kova dolunayının etkilerini hissetmeye başladım güçlü bir şekilde. Ama bunda tabii ki de benim haritamda da böyle güçlü noktaları aktive ettiği için belki çok daha baskın bir şekilde bu etkiyi hissediyor olabilirim. Yine de anlatacaklarım var. Bu kova dolunayı üzerinden değil sadece tabii ki. Şu anki gökyüzüne dair de biraz kelam etmek istiyorum. Hemen öncesinde bir iki anons yapayım istiyorum bir yerden de. Eylül ayında başlayacak olan burçların psikolojisi eğitimimi hakkında biraz bilgilendireyim sizleri. Evet, 1 Eylül'de başlıyoruz. Çarşamba, her çarşamba 5 hafta boyunca, yani bütün Eylül ayı boyunca burçların psikolojisi eğitimi var çarşamba günleri. Son kayıt tarihi 30 Ağustos. Bu eğitimde ne var? Bu eğitimde ne anlatıyorum? Kısaca bahsetmek gerekirse, evet, burçlar, adı üzerinde burçları anlatıyorum ama sadece aslında psikolojik dinamikler üzerinden değil, aynı zamanda burçların evrimsel süreçlerine dair de anlatıyorum. Evrimsel astroloji temelinde aslında her bir burcu tek tek inceleyeceğimiz bir eğitim bu. Ve aynı zamanda da kendi edinmiş olduğum deneyimler ve deneyimler ve diğer eğitimlerde aldığım ve öğrendiklerim de buna dahil. Bu arada benden böyle bir iki İngilizce kelime çıkıyor olabilir. Çünkü günlük hayatımda İngilizce konuşuyorum. Herkes de değil tabii ki de. Türkçe bilmeyenlerle. Bu da bazen beni zorlayabiliyor. Ya da daha doğrusu Türkçe konuşurken araya böyle İngilizce kelimeler girebiliyor. Böyle küçük de bir bilgi de vermiş olayım. Eğer arada İngilizce kelimeler duyarsanız şaşırmayın. Evet, burçların psikolojisi eğitimi sayesinde neyi öğrenmiş oluyorsunuz? Burçları genel geçer klişe bilgilerin ötesinde çok daha derinlemesine bir şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Bunun faydası ne? Öncelikle kendinizi tanımak açısından çok büyük bir faydası oluyor ve sonrasında da çevrenizdeki insanları daha iyi anlayabilmeniz, onların nerelerde zorlandıklarını, nerelerde aslında güçlü armağanlarının olduğunu fark etmek ilişkilerinizi iyileştiren bir tarafı oluyor tabii ki de. En azından ben bunu kendi hayatımda çok güçlü bir şekilde gözlemleyebiliyorum. O çevremde, özellikle yakın hayatımda, yakın çevremde bulunan kişilerin haritalarını bilmem, burçlarını bilmem, haritalarını bilmek bile zorunda değilim aslında. Burçlarını biliyor olmam bile onlara daha anlayışlı yaklaşmamı, empati göstermemi sağladı gerçekten. Ama tabii ki de bu ancak burçları gerçekten derinlemesine tam anlamıyla öğrendiğimizde oluyor. Yoksa eğer işte başaklar titizdir, bu adam kesin çok titizdir yaklaşımı ile ilişkide tavır alırsak tabii ki de çuvallıyoruz. Çünkü böyle genel geçer bilgilerle anlaşılamayacak kadar aslında derin bir konu burçlar konusu. Diğer anonsum ise şu, belki beni takip edenler, bu takip etme lafını da çok sevmiyorum aslında. Bence siz takipten ziyade bana şahitlik ediyorsunuz. Yeri geldiğinde ben de size şahitlik ediyorum gibime geliyor. Neyse, biliyorsunuz ben Buddhist Studies Institute'den, Amerika menşeli bir Tibetli Lama tarafından kurulmuş bir enstitüde eğitim aldım. Meditasyon eğitmenliği eğitimi aldım. Ve bunu tamamlamış durumdayım. Mezun oldum sonunda. Mezun oldum diyorum, hoş ama bu alanda yürümeye, bu alanda bilgimde derinleşmeye, pratiklerde derinleşmeye devam edeceğim. Ama hani bu bir başlangıç eğitimiydi diyebilirim bir yerde. Özellikle de Tibet geleneği üzerine. Bu aldığım bilgileri sunma ihtiyacı içerisindeyim. Bunu da haftada bir düzenleyeceğim ücretsiz meditasyon buluşmaları olarak düşünüyorum. Daha önce başlatmıştım geçen kış böyle bir 8-9 haftalık buluşmalar düzenlemiştim. Benim için çok kıymetli zamanlardı. Şimdi tekrar bunu yapmayı planlıyorum. Böyle de haberiniz olsun. Yine bunun tabii ki de anonsunu Instagram üzerinden de yaparım. Ki hatta aslında bugün yaptım. Zamanı geldiğinde de tekrar hatırlatacağım. Evet, gelelim şu anki gökyüzüne. Şu an gökyüzünde Mars ve Merkür kavuşumu var Başak Burcu'nda. Venüs terazide, Güneş aslanda ve o da Jüpiter'le karşıt yapıyor. Yani günün aslında enerjileri baktığımda, özellikle tam şu an için bakarsak, bugünün enerjisi, aslında bu haftanın enerjisi de diyebiliriz. Buna oldukça güçlü etkiler, yoğun etkiler var. Hele şu an ay da Kova burcuna girmiş durumda. Yani aslında Dolunay'ın enerjisine gerçekten tam hissetmeye başlayacağımız zamanlardayız. Yarın cumartesi ve pazar, evet pazar günüydü. Pazara kadar bu enerjinin içerisinde demleniriz diye düşünüyorum. Öncelikle bu Merkür-Mars kavuşumu, Başak Burcu'ndaki bu kavuşuma bakarsak bayağı arkadaşlar şey gibi, oldukça analitik bir yapı var burada. Dolayısıyla zihnimiz hem dış dünyayı hem de iç dünyamızı analiz etme sürecinden geçiriyor. Bunun farkına varalım ya da varmayalım. Birazcık böyle hani bu şu ana kadar neler oldu, neler bitti, nasıl bir şeyin içinden geçtim. Hem kolektif olarak hem de bireysel olarak neyi deneyimledim. Nerelerde zorlandım, nerelerde düştüm, kalktım. Bu konulara dair yani bir süzgeçten geçirme, analiz etmeye yönelik çok güçlü bir vurgu var. Şimdi bu yapı çok aslında eleştirel de bir yapı. Dolayısıyla hakikaten dozaj çok önemli burada. Astrolojide zaten bütün olay bir dozajla, dengeyle bağlantılı. Bu Merkür-Mars kavuşumunu, Başak'taki bu Merkür-Mars kavuşumunu kendimizi objektif bir şekilde, rasyonel bir şekilde, analitik bir süzgeçten geçirerek gözlemlemek açısından kullanabiliriz. Ve bu da nerede duruyoruz, ne kadar yol aldık, ne kadar yol alamadık, nerede zorlandık bunları hakikaten kendimizi kandırmadan farkına varabileceğimiz bir süreç olarak kullanabiliriz. Böyle bir etkisi var, güçlü bir etkisi var bu şekilde. Ama dozaj kaçtığında ise fazla eleştirel, hatta yargılayan bir yere de geçiş çok kolayca mümkün. Belki dışarıya yönelik farkına varmadan içinizde tuttuğunuz bir süredir ne diyelim, içinizde tuttuklarınızı böyle farkına varmadan o eleştiri okları şeklinde karşı tarafa fırlatma potansiyeli çok yüksek. Bu da tabii ki de hakikaten ilişkilerde yaralanmalara yol açabilecek bir durum söz konusu bu noktadan baktığımızda. Öte taraftan Satürn ve Venüs'ün arasındaki üçgen açı, eğer bu eleştirel tavrı hani karşı tarafı yaralamak için kullanmazsak ve hem ilişkiye hem kendime hem dış dünyaya eleştirel, analitik ve rasyonel bir şekilde bakarken bunu yapıcı bir şekilde eğer kullanabilirsem, bu gözlemlerimin sonucunda açığa çıkanları, ilişkilere yönelik çok da hani böyle ne diyelim, olumlu bir durum söz konusu. İlişkilerde bir şeyleri yeniden yapılandırmak adına desteklenmiş olduğumuzu da, destekleniyor olduğumuzu da söyleyebilirim bu noktada. Ama tersi söz konusu olduğunda, evet yani içsel yargıcımız baskın bir şekilde hem kendimizi hem de karşı tarafı tutuklamaya, hapse yollamaya yönelik bir eğilim sergileyebilir. Diğer taraftan Güneş'in 27 derece Aslan ve Jüpiter'le, 27 derecede Kova'daki Jüpiter'le bu karşıt açı, Güneş-Jüpiter karşıt açısı. Sanırım benim bugün en çok yoğun şekilde hissettiğim enerjiydi. Ki bence bu enerji sonuçta şeyle de Dolunay'a doğru daha da etkisini arttırarak ilerleyecek. Dolunay 29 derecede gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu derece ne demek? Kritik bir derece. Çünkü artık bir şeylerin tamamlanmasına Hani ramak kalmış, nihayete ermesine ramak kalmış olduğunu gösteriyor bize. Dolunay zaten kendi içinde tamamlanma enerjisi taşıyan göksel bir olayken, 29 derecede olması artık şu an, şu son birkaç günün bu anlamda bir şeylerin ya kendi içimizde, kendi kafamızda ya da dışarıda, fiziksel alemde tamamlanmasının enerjisini taşıyor. Ama burada işleri aceleye getirmemek de önemli. Yani bu dolunay enerjisinin üzerimizden bir esip geçmesini beklemek en mantıklısı. Çünkü malum dolunay zamanları duygusal olarak kabarmaya, coşmaya çok meyilli oluyoruz. Peki ne var burada? Ne anlatıyor bu Jüpiter, Güneş kavuşumu ve Kova dolunayı aslında bize? Kavuşum değil, pardon, karşıt. Şimdi burada iki kelime üzerinden ilerleyebiliriz. Authenticity, otantiklik, otantik benlik ve aidiyet konusu. Hadi bir üçüncü kelimeyi daha eklersek buraya özgürlük, özgürleşme. Bu dolunayı tam da bu üç kelime üzerinden yaşayacağımız krizlerle deneyimleyebiliriz diye düşünüyorum, deneyimleriz diye düşünüyorum. Yani bir tarafta ait olma ihtiyacı, hatta güneş aslında düşünürsek sadece ait olmak değil burada. Onaylanmak, kabul görmek, beğenilmek, sevmek ihtiyacı açığa çıkıyor. Diğer tarafta da ise bireyselleşme, özgürleşme, kendi otantik benliğini özgürce yaşayabilme, kendi renklerini soldurmadan varlığını ortaya koyabilme. Bu ikisi birbiriyle nasıl çatışır? Bir tarafta ben kabul görmek istiyorum, ait olmak istiyorum. Bunu yapabilmem için de ne yapmam gerekiyor? İçinde bulunduğum gruba, topluluğa, aileye, eşime, arkadaşlarıma, onların beni sevebileceği, beni kabul edebileceği, benim ait hissedebileceğim şekilde, bana ait hissettirebilecekleri şekilde davranmak üzerinden gelebilir. Bu o kadar güçlü bir mesele ki aslında, yani özünde şeyi hatırlıyorum aslında, yakın zamanda bu The Wisdom of Trauma belgeselini seyrederken, yakın zamanda seyrettiğim bu belgesel Gabor Mate çok konuşuldu. Orada çok baskın bir şekilde, daha önceki konuşmalarında da denk gelmiştim ama bu belgeselde bende daha çarpıcı bir etki yarattı. Otantisitenin, yani otantik kişinin otantik benliğini deneyimlemesinin, yaşamasının, bu yeni dalga spiritüel bir ihtiyaç olmadığını, hani bu var ya işte son zamanlarda çok fazla gündeme getiriliyor aslında bu otantiklik konusu ve biraz içi sulandırılmış hale gelmiş durumda. Ama Gabor Mate diyor ki hani bu öyle içi sulandırılacak bir konu değil, bir ihtiyaç değil. Aksine tam tersi kişinin hayatta kalabilmesi için gerekli bir ihtiyaç. Yani tam bir hayatta kalabilme, hayatta kalmak için nasıl ki ekmeğe ve suya, yemeğe, suya ihtiyaç duyuyoruz, barınağa ihtiyaç duyuyoruz. Gabor Mate bunun yanına bir de diyor ki kişinin kendi otantik benliğini yaşaması da bir hayatta kalmak için bir ihtiyaç, duyulan bir ihtiyaç. Bu beni çok, bana çok çarpıcı geldi çünkü evet, burada bir çatışma var. Bunu Dolunay'la da birleştirdiğimizde, Kova tarafından bakarsak bu işte aidiyet, topluluk, bir topluluğa ait olmak, bir gruba ait olmak, bir kabileye ait olmak olarak kendini gösteriyor. Bu ihtiyaç çok güçlü ve aslında özünde bakarsak çok, hani kabile yaşantısından gelen hatıra, hafızamıza bak dönersek eğer, orada eğer ben bir gruba, topluluğa ait değilsem hayatta kalamam. Aslında özünde bir ait hissetmek de bir hayatta kalma ihtiyacı ama çok İlkel bir ihtiyaç bir yerde baktığımızda. İlkelden kastım, küçümsediğim gibi bir yerden söylemiyorum ama primitif diyebiliriz aslında. Evet, çok primitif bir ihtiyaç. Ta o kadim zamanlardan, kabile zamanlarımızdan kalan. Eğer ben bir gruba, bir topluluğa ait değilsem, dışarıda kalırsam, ötekileştirilirsem, dışlanırsam büyük ihtimalle bir başka savaşçı kabile tarafından öldürebilirim ya da bir hayvana yem olabilirim. Bir yanda bu ihtiyacımız var. Yani ait olma ihtiyacı ve bu da aslında baktığımızda bir hayatta kalmaya yönelik bir ihtiyaç. Ama bunun hafızası var daha çok aslında özünde. Şu an çünkü eğer ben bir gruba, topluluğa, kabileye ait değilsem çok daha hayatta kalmakta zorlanabileceğim bir zamanın içerisinde değilim. Tabii ki de zorlanırım ama hayatta kalır mıyım? Kalırım. Ama en nihayetinde bunun bence kolektif hafızamızda bunu taşıyoruz. Hayatta kalmak için bir gruba, bir topluluğa ait olmam gerekiyor. Dolayısıyla aidiyet konusu da özünde hayatta kalmak için gerekli bir ihtiyaç. Ama diğer taraftan içerisinde çok güçlü tehlikeler de barındıran kişinin bireyselliğini deneyimleyebilmesi için engel oluşturabilecek şekilde tehlikeler barındıran bir ihtiyaç. Bir de tabii ki işte onun karşısında otansite, yani kendi özgün varlığımı, özgün benliğimi deneyimleyebilmek, yaşayabilmek, özgürce yaşayabilmek, uyum sağlamak, sevilmek, onaylanmak, bir gruba ait olmak için kendimi değiştirmeden olduğum gibi olduğum haliyle deneyimleme, olduğum gibi olduğum haliyle yaşayabilme, kendimi bu şekilde ifade edebilme ihtiyacı da otantik benlik ihtiyacı, otansite ihtiyacı. Çarpışıyor işte bu dolunayda bu iki ihtiyaç. Bu da kendini nasıl gösterir? İşte ilişkilerde bir taraftan ipleri koparabiliriz karşımızdakine. Yani burada nerede durduğunuz çok önemli. Aslında böyle bir gözlemde bulunmanın da tam zamanı. İlişkimde bu illa bir grup ya da topluluk olması bile gerekmiyor. Karşımdakine uyum sağlamak, ilişkide ilişkiyi idame ettirebilmek, işleri yoluna koyabilmek için ne kadar çok bu otansiteden ödün veriyorum. Soru bu aslında. Ne kadar çok otansiteden, kendi özgün varlığımı ifade etmekten ödün veriyorum. Bastırıyorum, görmezden geliyorum. Buraya yönelik bir çatışma söz konusu. Dolayısıyla ilişkilerde bazen bazılarımız çark edebilir ve bir dakika ya ben artık böyle devam etmek istemiyorum. Ben artık içerideki beni görmezden gelerek yol kat etmek, bu ilişkide var olabilmek, o toplulukta var olabilmek istemiyorum. Eğer ödeyeceğim bedel yalnız kalmak ise bunu göze alıyorum diyebilir. Bir kısmımız ise çok fazla aslında izole kaldığını, yalnız kaldığını, görülmek, beğenilmek, fark edilmek, duymak, şahit olunmasına dair ihtiyaçlarını çok fazla göz ardı ettiğini fark edip belki daha aidiyet kurmaya yönelik yol alabilir. Bir gruba, topluluğa, bir ilişkiye ait olmaya yönelik yol alabilir. Ama açıkçası benim gözlemlediğim burada bu Dolunay'daki güçlü Jüpiter etkisi bize daha çok kovaya doğru yol alacağımıza dair işaret ediyor. Aslında hem Aslan'ın hem de Kova'nın ortak noktası özünde orijinalliğini korumak. Ama gölgesine çekildiğimizde işte o ait olmak için, beğenilmek için, onaylanmak, kabul görmek için o orijinal özgünlüğümüzü aslında özgünlüğümüzden feragat edebiliyoruz. Dolayısıyla bu Dolunay'ın mesajı çok net bir şekilde buraya yönlenmiş durumda. Yani herkes gibi olmak zorunda değilsin. Mesaj çok net bir şekilde buraya gidiyor. Şimdi bu yoğun başak enerjisi, hani o analitik tarafı da işin içerisine katarsak, özellikle Venüs'ün de terazi burcunda olduğunu düşünürsek, burada şöyle kompleks bir yapı açığa çıkıyor olabilir şu an iç dünyanızda. Bir taraftan dediğim gibi ilişkide olmak istiyorum, bağ kurmak istiyorum. Öte taraftan bunları yapabilmek için bir şekilde öğrenilmiş bir çaresizlik de var. Yani eğer bağ kurmak, ilişkide kalmak, ait olmak istiyorsam o ilişkinin, o grubun, topluluğun normlarına uymak, onların istediği şekli almam gerek gibi çok çok çok çok erken yaşlarda edinmiş olduğumuz bir bilgi var, öğrenmiş olduğumuz bir bilgi var. Dolayısıyla bu şu an kendini bir yandan da şöyle gösterebiliyor. Ne yapıyorum? Karşımdakine bakıyorum. Grubun içerisindeki diğer bireylere bakıyorum. İlişkide bulunduğum diğer kişiye bakıyorum. O nasıl? Ve burada bir analitik süzgeç, yani bir daha doğrusu gözlem sürecinden geçiriyorum. Karşımdakini adeta X-ray cihazına sokuyorum. Ne var, ne yok, ne eksik, ne fazla. Ve ondan sonra aynı X-ray cihazına kendimi atıyorum ve işte yoğun eleştirel yargılayan yapı ile kıyaslayarak kendimi, ne diyorum, bende şu var, şu eksik, şu yanlış, şu yolunda gitmiyor, karşımdaki bak şöyle böyle, onda bu var, bu şu şekilde ilerliyor, bende yok. Yani kıyaslama üzerinden gelen analitik, bu aşırı eleştirel tavır ile kıyaslama birleşince zaten orada kendi çapında küçük bir ızdırap açığa çıkıyor. Üstüne bir de bu dolunay enerjisini katarsak mesaj o zaman şuna dönüşüyor. Gözünü dışarıya yönelttiğin sürece, dışarıya baktığın sürece sürekli içerideki cevheri fark edemiyorsun. Çünkü içerideki cevheri fark edebilmen için kendine bakman gerekiyor. Kendi işine bakman gerekiyor. Kendi yoluna bakman gerekiyor. Bunu yapmadığında ise odak noktan sürekli diğerleri olduğunda, diğerlerinin senin hakkında ne düşüneceği, diğerlerinin seni ne kadar seveceği, sevmeyeceği, diğerlerinin seni ne kadar kabul edeceği, etmeyeceği şeklinde ilerlediğinde kendi yarattığın küçük cehennemde içindeki cevherden bir haber yaşamaya çalışıyorsun. Ve biliyorsunuz ben bahsediyorum sık sık. Yani Satürn Kova'da, Jüpiter Kova'da. Bu yıl Satürn ve Uranüs arasındaki, Uranüs de bu Kova prensipleriyle bağlantılı bir gezegendir. Güçlü açılar var yıl boyunca. Üstüne üstlük bunlar şu an hepsi retro. Yani özellikle Dolunay günü Uranüs, Jüpiter, Satürn, Plüto hatta retro olmaya başlayacak. Retro kısmını sonra bahsederim ama söylemeye çalıştığım şey şu. Aslında bu yılın ne mesajı bizim için çok net, 2021 için. Artık dışarıya bakarak yol almayı bırak. Artık sana dayatılmış normlar, sana dayatılmış ezbere kalıplar, öğrenmiş olduğun çaresizlikler, öğrenmiş olduğun inançlar üzerinden kendini deneyimlemeyi bırak. Kendi yolunu bulmaya başla. Kendi yolunu bulabilmen içinse gözlerini dışarıdan içeriye yöneltmen gerekiyor. Kendi yolunu bulabilmen için hep düşüne geldiğin şekilde düşünmeyi bırakman gerekiyor. Mesaj bu şekilde. Yani kova prensipleri üzerinden, Uranüsyen prensipler üzerinden yol almamız gerekiyor. Daha doğrusu kova ve Uranüsyen prensipleri artık kendimize entegre etmemiz gerekiyor. Hem kolektif seviyede hem de bireysel seviyede. Bu da bir başka deyişle, ben son zamanlarda bunu çok sık kullanıyorum danışmanlıklarımda da ve yazılarımda da. İçindeki uzaylıyı kucakla demek. Çünkü özünde hepimizin içerisinde bir uzaylı yatıyor. Yani yabancılaştığımız, yeri geldiğinde kendimize ait hissetmediğimiz, yeri geldiğinde kendimizi tuhaf, garip bir yaratık gibi hissettiğimiz, eminim ki anlar çok çok çok fazladır. Fakat bunu ne kadarını dışarıya yansıtıyoruz, ne kadarını hani sahipleniyoruz bu yabancılaşma halinin, orası şüpheli. Yabancılaşmanın bence güzel tarafı şu. Dışarıda olan tuhaflıklara bağ kuramıyorsun ve bu bir nebze bir mesafe almamızı sağlıyor olan bitene dair. Ama aidiyet konusuna buradan geri dönersek, ait olduğumda göremiyorum. Bir gruba, bir topluluğa ait olduğumda o grubun, topluluğun kör noktaları, o grubun, topluluğun körelmiş, yozlaşmış, yanlış giden noktalarını görmekte zorlanıyorum. Zaten aidiyetin bir uç noktası fanatizme doğru ilerliyor. Güney yay düğümünün yay burcunda olması zaten bize burada o mesajı da veriyor. Ait olmanın uç noktasının fanatizme doğru yol aldığını anlatmaya çalışıyor bir yerde. Ait olmayı bıraktığımda, ait olmak için çaba harcamayı bıraktığımda, bu bazen ailem olabilir, bu bazen eşim olabilir, arkadaş grubum, iş yerimdeki kişiler, fark etmez. Ait olmayı bıraktığımda, daha doğrusu ait olmak için çaba göstermeyi bıraktığımda, olan sadece tek bir şey var. O da özgürleşmek. Özgürleşmiş oluyorum. Çünkü artık karşımdakinin benim hakkımda ne düşüneceğine yönelik adım atmayı bırakmış oluyorum. Daha özgür bir yerden ifade etmeye başlamış oluyorum kendimi. Ve aynı zamanda ait hissetmek için çaba göstermeyi bıraktığımda o grubun, topluluğun, ilişkinin, kişinin kör noktalarını daha net görebiliyorum. Çünkü özgürleşmeye doğru yol almış oluyorum. Mesafe almış oluyorum aslında. Mesafe aldığımda ise işte o uzaylı bakış açısını görebiliyorum. Uzaylı bakış açısıyla bakabiliyorum. Ha, diyorum ki evet, burada şu yanlış, burada bir şeyler tıkanmış. Eminim bunu deneyimlemişsinizdir. Mesela bir partiye gidersiniz ve çoğunu tanımadığınız için orada bir yabancılaşma hissedersiniz, hiç partiye katılanların çoğunu tanımadığınız için. Diyelim ki, farz edelim ki bir şekilde de orada kalmanız gerekiyordur. Dahil olamadığınız için, ait hissedemediğiniz için haliyle dışarıda duran bir tavır var orada. Dışarıda duran bir hal var orada. O dışarıdan baktığınızda partidekilere, mesela diyelim ki çok içen ve aşırı sarhoş olan, belki sürekli dedikodu yapan, her neyse, ya da tam tersi çok şefkatli, sevgi dolu, sevecen bir grup, topluluk da olabilir. Çok net görebilirsiniz onu dışarıdan oturup baktığınızda. Ama içine girdiğinizde onu görmek çok zor. Dolayısıyla bu dolunay bize sesleniyor. İçindeki uzaylıyı sahiplen diyor. Ait hissetmediğin için kendini suçlu hissetmeyi bırak. Aynı olmadığın için korkmayı bırak. İçerideki farklılığını kabullen, sahiplen. Farklı olmanın, sıra dışı olmanın utanılacak, çekinecek bir tarafı yok. Ve içindeki uzaylıyı sahiplendiğinde şöyle bir şey daha ortaya çıkıyor. Her seferinde meseleleri A noktasından, B noktasından, C noktasından bakmaktansa Z noktasından bakmayı da denemeye başlıyorsun. Bu da şu an kolektif olarak çok çok çok ihtiyaç duyduğumuz bir mesele. Çünkü aynı sorunları yaratan zihniyetle çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ve haliyle pek bulduğumuz söylenemez. Yani toparlarsam, bu dolunay aslında özünde koca bir yılın manifestosu gibi diyebilirim. Özgürleş inançlarından, özgürleş benim dediğim fikirlerden, özgürleş ilişkilerinden tutunup kaldığın, bırakamadığın her ne var ise ondan özgürleş diyor. Ve farklı bakmayı, farklı düşünmeyi, farklı bir şekilde yaşamayı denemek için tam zamanı. Korkuya rağmen. Çünkü hala o primitif korkuya sahibiz. Eğer farklı olursam, özgün benliğimi yaşarsam, rengimi gösterirsem, dışlanacağım, ötekileştirileceğim, ve dahi belki öldürüleceğim. Bunun gerçek olduğu tabii ki de yaşamlar var. Öyle hani pembe bir yerden de bahsetmiyorum. Belki öyle bir yaşamın içerisindesinizdir ki tamam belki bıçakla gelip öldürmeyeceklerdir ama işinizi kaybetmek demek ölmek de olmasa da hayat içerisinde zorlanacağınız anlamına gelebilir. İşte burada dahi hani rengimi belli edersem, uyum sağlamayı bırakırsam şunu şunu kaybederim. Benim hayatta kalmamı çok zorlaştırır dediğimiz yerde dahi gökyüzü diyor ki emin misin? Bir kez daha bak ama farklı bir yerden bak. Çünkü bu olay yani sebep sonuç zincirini kuran da yine senin o ezbere bakış açın. Başka olasılıklar var aslında. Z noktasından baktığında ya da X noktasından baktığında başka olasılıkları görebilirsin. Evet, böyle bir dolunay. Böyle bir dolunay ama dediğim gibi bu yılın manifestosu olarak nitelendirebileceğim bir dolunay bence. Bitişlere, kapanışlara gebe bir dolunay. O yüzden fevri hareket etmek yerine böyle içeride biraz demlenmek, iyi gözlemleyebilmek, neyi bırakmam gerekiyor, neyden özgürleşirsem farklı olasılıkları görebilirim diye sorularla demlenebileceğimiz bir dolunay. Öyle o zaman. Dinlediğiniz için teşekkürler.